Beşinci kaset, ikinci yüz. Bayan Odinsova hemen ona döndü. Gitmiyorsunuz ya, neden kalmıyorsunuz artık? Kalın, sizinle konuşmak heyecan vericidir. Bir uçurumun kenarında dolaşmaya benzer. Önce korkuyor insan, sonra topluyor cesaretini. Kalın. Önerinize ve benim konuşma yeteneğim için söylediğiniz övücü sözlere teşekkür ederim Anna Sergeyevna. Ama bana yabancı olan bu çevrede çok uzun kalmış bulunuyorum. Uçan balıklar havada kısa bir süre kalabilirler ama hemen suya dalmak zorundadırlar gene. Müsaadenizle ben de kendi doğal çevreme döneyim. Bayan Odinsov Bazarov'a baktı. Genç adamın yüzünde acı bir gülümseyiş titriyordu. Beni seviyordu bu adam diye düşündü ve üzüldü onun için. Sonra da candan bir tavırla elini uzattı. Ama Bazarov da onun içinden geçenleri anlamıştı. Olmaz dedi bir adım geri çekilerek. Ben yoksul olabilirim ama bugüne değin hiç sadaka kabul etmedim. Adyo ve Allah'ı ısmarladık. Birbirimizi gene göreceğimize inanıyorum dedi Anna Sergeyevna kendiliğinden bir hareketle. Dünyada neler olmaz diye karşılık verdi Bazarov. Eğilerek selamladı onu ve odadan çıktı. O gün Bazarov bavuluna eşyalarını yerleştirirken Arkadiye, demek bir yuva kurmaya karar verdin ha diye soruyordu. Neden olmasın, güzel bir iş. Ama bana yutturmanın gereği yoktu. Çok daha başka türlü davranmanı beklerdim ben. Ya da belki senin de haberin yoktu ha. Gerçekten de Marino'da senden ayrıldığım vakit bunu hiç geçirmiyordum aklımdan diye karşılık verdi Arkadiy. Ama neden sana yutturmuş olayım ve sanki senin evlenme üstüne ne düşündüğünü bilmiyormuşum gibi niçin güzel bir iş diyorsun? Ah sevgili dostum, ne biçim konuşma bu dedi Bazarov. Ne yaptığımı görüyorsun. Torbamda boş bir yer kalmış, oraya saman dolduruyorum. İşte bizim yaşamımız olan torba da böyledir. Elimize ne geçerse doldururuz onu. Yeter ki boşluk kalmasın. Darılma ne olur. Katerina Sergeyevna için hep nasıl düşündüğümü hatırlarsın kuşkusuz. Kimi küçük hanımlar zekice göğüs geçirdikleri için akıllı sayılırlar. Senin küçük hanım ise tutabiliyor kendini ve öylesine iyi yapıyor ki avucunun içine alacak seni. Öyle olması da gerekir. Bavulun kapağını kapadı, çömeldiği yerden kalktı. Şimdi ayrılırken gene söyleyeyim. Çünkü birbirimizi aldatmanın gereği yok. Bütün bütün ayrılıyoruz. Bunu sen de biliyorsun. Akıllıca davrandın. Sen bizim acı, sert, yalnız varlığımıza göre değilsin. İçinde ne atılganlık ne kim var. Sende gençliğin ateşi, gücü yanıyor. Ama bizim işimiz için yetmez bu. Sizin gibiler, demek soylular, kibarca uysallıktan ya da kibarca kızgınlıktan bir adım öteye gidemezler. Bu da hiçbir işe yaramaz. Senin gibileri söz gelişi kalkıp dövüşemezler ve kendilerini iyi insanlar olarak düşünürler. Ama biz dövüşmek diyoruz da başka bir şey demiyoruz. Evet, güçlük burada. Bizim tozumuz gözlerini kör eder senin. Çamurumuz kirletir. Gerçekte bizim düzeyimizde değilsin. Bilmeden beğeniyorsun kendini. Kendi kendini suçlamak hoşuna gidiyor. Ama bizim karnımız tok bunlara. Bize genç kurbanlar verin. Biz kırıp ezmeliyiz insanları. Sevimli bir çocuksun sen. Ama çok yumuşak, liberal bir küçük soylusun. İşte hepsi bu kadar, babamın dediği gibi. Bana bütün bütün veda ettiğin şu anda dedi Arkadiy üzgün. Bula bula bunları mı buldun söyleyecek? Bazarov başının arkasını kaşıdı. Hayır Arkadiy, söylenecek başka sözler de var ama söylemeyeceğim onları. Duygusal, tiksindirici şeyler. Elini çabuk tut da bir an önce evlenmeye bak. Kendine bir yuva kur. Bol bol çocuk yap. Daha iyi bir çağda dünyaya geldikleri için hepsi akıllı olur. Senin benim gibi değil. Atlar da hazırlanmış baksana. Yola koyulmanın vaktidir. Herkesle vedalaştım. Kucaklaşalım mı? Ne dersin? Arkadiy eski ustasının ve arkadaşının boynuna atıldı. Gözlerinden yaşlar aktı. Gençlik budur işte dedi Bazarov sakin sakin. Neyse, ben Katerina Sergeyevna'ya güveniyorum. O seni çarçabuk avutur. Görürsün. Allah'a ısmarladık kardeşim dedi Bazarov arabaya bindikten sonra ve damda yan yana duran iki alaca kargayı göstererek. Şunlara bak, örnek olsun sana diye ekledi. Ne demek bu diye sordu Arkadiy. Ne demek mi? Doğa bilimlerinde o kadar mı zayıfsın? Yoksa unuttun mu alaca karganın en saygıdeğer yuvacı kuş olduğunu? Ondan öğren. Elveda sinyör. Araba tıkırdadı ve yola koyulup gitti. Bazarov doğru söylemişti. O akşam Katya ile konuşurken Arkadiy ilk ustasını tümden unutmuştu. Katya'nın etkisi altına girmeye başlamıştı bile. Katya da bunu anlıyor ve hiç şaşmıyordu. Arkadiy ertesi gün babasını görmek üzere Maryuno'ya yollandı. Anna Sergeyevna gençleri rahatsız etmek istemiyor, yalnız görünek gelenek gereği öyle pek de uzun boylu baş başa bırakmıyordu. Evlilik haberi üzerine gözleri korkunç bir öfkeyle dolan prensesi yanlarından uzaklaştırmıştı. Başlangıçta Anna Sergeyevna onların mutluluğunu görmenin kendisine acı geleceğinden korkmuştu. Ama tam tersi oldu. Acı gelmesini bırakın, gençlerin mutluluğu meşgul ediyordu kafasını. Sonunda tümden kendini buna verdi. Hem seviniyor hem gülüyordu. Bazarov haklıymış diye düşünüyordu. Sadece merak var bende. Bir de rahatıma düşkünlük ve bencillik. Çocuklar diye yüksek sesle. Söyleyin bana, aşk yapmacık bir duygu mu? Dedi. Ama onun ne demek istediğini Katya da anlamadı. Arkadiy de. Ondan ürküyorlardı. Duydukları konuşmayı unutamıyorlardı. Ama Anna Sergeyevna onları bu tedirgin durumdan kurtardı tümden. Onun için hiç de güç değildi bu. Çünkü kendisi de yatışmıştı. Bazarov'un anası babası hiç beklemedikleri için onun gelmesine çok sevindiler. Alina Vlasyevna öylesine heyecanlandı, evin içinde oradan oraya öylesine konuşmaya başladı ki kocası onu küçük bir kekliğe benzetti. Kısa ceketinin kısaltılmış kuyruğu gerçekten ona küçük bir kuş görünüşü veriyordu. Vasily Ivanyich ise sadece homurdanıyor, çubuğunun amber ağızlığını çiğniyordu. Ya parmakları ile boynunu tutup güzelce vidalanmış olup olmadığını anlamak ister gibi başını çepeçevre döndürüyor ya da birden geniş ağzını açarak sessiz kahkahalarla gülüyordu. ''Tam iki hafta kalmaya geldim babacığım'' dedi Bazarov'a. ''Çalışmak istiyorum. Ne olur rahatımı kaçırmayın.'' ''Yüzümü bile unutacaksın. Rahatının ne kadar çok kaçıracağımı anla artık'' dedi Vasily Ivanyich. Dediğini de yaptı. Oğlunu eskisi gibi çalışma odasına yerleştirdikten sonra yalnızca kendi uzak durmakla kalmadı, karısını da aşırı sevgi gösterilerinden alıkoydu. ''Geçen sefer onu biraz sıktık hanım'' dedi karısına. ''Bari bu sefer daha akıllı davranalım.'' Yaşlı kadın kocasını onaylıyor fakat bundan pek az yararlanıyordu. Çünkü oğlunu yalnız yemeklerde görüyor, o zaman da konuşmaktan korkuyordu onunla. ''Benim Yevgeniyim'' diye başlıyordu. Fakat oğlu daha ondan yana bakmadan sinirli sinirli elindeki torbanın iplerini karıştırıyor. ''Yo, bir şey yok, bir şey yok, içimden geldi.'' diye kekeliyordu. Sonra kocasının yanına gidip yanağını eline dayıyor. ''Canım, nasıl anlasam acaba? Yevgeniy bugün öğle yemeğinde ne istiyor? Lahana çorbası mı, pancar çorbası mı?'' diye soruyordu. ''Peki neden kendisine sormadın?'' ''Yo, sorup da canını sıkar mıyım hiç?'' Ama Bazarov çok geçmeden kendisi çıktı bu kapanmış durumdan. İçindeki çalışma ateşi sönmüş, bunun yerini karanlık bir can sıkıntısı, belirsiz bir tedirginlik almıştı. Bütün davranışlarında garip bir yorgunluk kendini gösteriyordu. O sert, sıkı yürüyüşü bile değişmişti. Tek başına yaptığı uzun gezintilerden vazgeçmiş, arkadaşlık aramaya başlamıştı. Artık çayını oturma odasında içiyor, bostanda babasıyla dolaşıyor ve onunla sessiz sessiz tütün içiyordu. Hatta bir kez papaz Alexei'yi de sordu. Vasily Ivanyich önce bu değişikliğe sevindi. Ama kısa sürdü sevinci. ''Yevgeniy için üzülüyorum'' dedi karısına yavaşça sızlanarak. ''Bir şeye kızsa, sinirlense mesele yok. Fakat öyle değil. Durumu bozuk, kederli. İşin kötüsü de bu. Hep susuyor. Bari bize bağırıp çağırsa. Zayıflıyor. Sonra yüzünün rengini de beğenmiyorum.'' ''Tanrı yardımcımız olsun'' diye fısıldadı yaşlı kadın. ''Boynuna bir muska asardım ama bırakmaz elbet.'' Vasily Ivanyich birkaç kez çok dikkatli davranarak Bazarov'a çalışmalarını, sağlığını, Arkadiy'i sordu. Ama Bazarov ona isteksiz, baştan sağma karşılıklar verdi. Bir seferinde ise ağzından bir şeyler almak istediğinden kuşkulanarak canı sıkkın dedi ki, ''Sen ne diye dört bir yanımda parmaklarının ucunda basarak dolaşıp duruyorsun hep? Bu halin eskisinden de kötü.'' ''Peki peki, bir şey dediğim yok.'' diye karşılık verdi acele mutsuz baba. Siyasal konulardaki tartışmalar da para etmiyordu. Bir gün köylülerin yakında özgürlüklerine kavuşacakları konuşuluyordu. Oğlunun ilgisini kazanacağını umarak adamcağız başladı ilerlemekten söz etmeye. Ama Bazarov ilgisizce karşılık verdi ona. ''Dün çitin yanından geçiyordum. Baktım buranın çocukları eski güzel türküleri söyleyecek yerde artık vakti geçiyor.'' ''Kalbim aşkla titriyor türküsünü söylüyorlardı. Senin için ilerleme bu.'' Bazarov kimi gün köye gidiyor, her zamanki alaycı sesiyle köylünün birini tutup konuşuyordu. "Ey kardeşim," diyordu ona, "anlat bakalım yaşamın üstüne görüşlerini. Çünkü bana söylediklerine göre Rusya'nın bütün gücü ve geleceği size bağlıymış. Yeni bir tarih dönemi başlamak üzereymiş. Siz bize gerçek bir dil ve kanunlar verecekmişsiniz." Köylü ya hiç karşılık vermiyor ya da şunun gibi bir takım sözcükler sıralıyordu. "Ya, ha, olur ha, bizim oldu mu olası, anlarsınız. Şimdi anlat bakayım bana, ne biçim bir şey şu bizim köy kurulu?" diye sözünü kesiyordu onun. "Öküzün boynuzunda dünya gibi bir şey mi?" "O yeryüzüdür efendim, öküzün boynuzunda duran," diye açıklıyordu köylü yatıştırırcasına bir iştenlikle ve tek düze bir sesle. "Bizim dünyamıza, köy kuruluna gelince demek isterim, beyin buyruğu yürür hep biliriz. İşte sizler bizim babalarımız gibisiniz. Bir bey ne denli sert olursa biz köylüler için daha iyidir." Bir kez Bazarov böyle bir karşılığı dinledikten sonra nefretle omuzlarını silkip arkasına döndü. Adam anlata dursun. Bu adamın Bazarov'la arasında geçen konuşmaya kendi kulübesinin kapısında kulak misafiri olan orta yaşlı, asık yüzlü başka bir köylü "Ne diyordu?" diye sordu. "Borcun mu vardı yoksa?" "Yok kardeşim," dedi ilk köylü. Artık sesinde o babacan tek düzelikten hiçbir iz kalmamıştı. Onun yerini ilgisiz bir soğukluk almıştı. "Eh, şundan bundan gevezelik etti. Canı laf almak istemiş. Canım, bey takımı bu. Ne anlayacak?" "Öyle," diye ona da onu ikinci köylü. Sonra ikisi de kasketlerini geriye atıp kuşaklarını çekerek kendi işlerinden, dertlerinden konuşmaya daldılar. Yazık ki nefretle omuz silken Bazarov, babasıyla tartışırken köylülerle nasıl konuşulacağını bildiğini sanan Bazarov, onların gözünde bir maskaradan başka bir şey olmadığının farkına bile varamadı kendine onca güvenine karşın. Sonunda uğraşacak bir şey buldu gene de. Bir gün baktı, babası bir köylünün yaralı bacağını sarıyordu. Ama yaşlı adamın elleri öyle titriyordu ki sargıları sarmakta güçlük çekiyordu. Oğlu geldi yardımına. O günden sonra Bazarov hastalara sürekli olarak yardım etmeye başladı. Bir yandan da öğütlediği tedavilerle ve onları hemen uygulayan babasıyla alay etmekten geri kalmıyordu. Ama Bazarov'un alayları babasını hiç üzmüyordu. Tersine onun içine su serpiyordu. Midesinin üstünden kirli sabahlığını iki parmağıyla tutup piposunu içerek zevkle dinliyordu oğlunu. Onun sözleri ne kadar öfkeli olursa mutlu baba o kadar çok seviniyor, kara dişlerini gösterircesine kahkahalarla gülüyordu. Hatta onun kimi zaman kaba ve anlamsız kaçar şakalarını bile tekrarlıyordu. Söz gelişi durup dururken tutturdu bir gün. "Ne garip iş bu," diye. Çünkü oğlu sabah ayinine gittiğini duyunca böyle yermişti onu. Karısına "Tanrı'ya şükür, üzüntüyü attı," diye fısıldadı. "Bu sabah öyle bir azarladı ki beni, şaşarsın." Oğlu gibi bir yardımcısı olduğu düşüncesi de onu heyecan ve gururla dolup taşırıyordu. Sonunda erkek ceketi, başında boynuz gibi bir şapka bulunan bir köylü kadına, içinde iyileştirici bir su bulunan bir şişe ya da banotu merhemi bulunan bir kutu vererek "Evet, gerçekten de otur kalk Tanrı'ya şükret," diyordu. "Oğlum yanımda olduğu için en yeni bilimsel yöntemlerle tedavi ediliyorsun. Anladın mı hanım?" "Fransız İmparatoru 3. Napolyon'un bile daha iyi bir doktoru yoktur. Sancıdan içim yukarı kalkıyor," diye şikayete gelmiş olan kadın, gerçi bu sözlerin ne anlama geldiğini anlamıyordu bir türlü, yerlere kadar eğildi sadece ve koynundan içinde 4 yumurta bulunan bir havlu çıkardı. Doktorun ücretiydi bu. Bazarov bir günde gezgin bir kumaş satıcısının dişini çekti. Basbayağı bir dişti bu ama Vasili İvanyiç az bulunur bir şeymiş gibi sakladı onu ve ikide bir Alexey Baba'ya göstererek "Şu köklere bakın hele," dedi. "Yevgeni'deki gücü düşünün. Kumaşçı havaya fırladı. Meşe ağacını bile sökerdi valla." Ne diyeceğini, bu kendinden geçmiş yaşlı adamdan nasıl kurtulacağını bilemeyen Alexey Baba sonunda "Harika," dedi. Bir gün komşu köyden bir köylü Vasili İvanyiç'e tifüse tutulmuş olan kardeşini getirdi. Zavallı adam bir saman demetinin üzerine yatmış durumda can çekişiyordu. Vücudunu mor lekeler kaplamıştı ve çoktan kendini kaybetmişti. Vasili İvanyiç daha önce kimsenin doktora başvurmayı akıl etmemesine üzüldüğünü söyledi ve hastadan umut kalmadığını açıkladı. Gerçekten de köylü kardeşini eve götüremedi. Adamcağız arabada öldü. Üç gün sonra Bazarov babasının odasına girdi. Cehennem taşı bulunup bulunmadığını sordu. Var. Ne yapacaksın? Lazım biraz. Bir yarayı yakmak için. Kimin yarasını? Kendi yaramı. Ne demek kendi yaranı? Ne oldu? Nasıl bir yara? Nerede? Burada, parmağımda. Biliyorsun, tifüsü köylüyü getirmişlerdi ya. O sabah o köye gittim. Nedense cesedi yarıp bakmaya karar vermişler. Benimse çoktandır bu alanda pratiğim yok. Eski bölge hekiminden rica ettim yapabilir miyim diye. Sonra da işte kestim elimi. Vasil Ivanich'in dudakları birden bembeyaz oldu. Hiçbir şey söylemeden çalışma odasına koştu. Üzerinde bir gümüş nitrat parçası ile döndü. Bazarov onu alıp gitmek üzereydi. Allah aşkına, dedi Vasil Ivanich, bırak da ben yapayım bu işi. Bazarov gülümsedi. Ne de gönüllüsündür ya. Gülme rica ederim, parmağını göster bana. Büyük bir yara değil, canını acıtıyor muyum? Daha da bastır, korkma. Vasil Ivanich durdu. Ne dersin Yevgeni, kızgın demirle dağlasak daha iyi olmaz mı? Onu daha önce yapmalıydık. Şimdi ise cehennem taşının da bir yararı olmaz. Hastalığı kaptıysam artık iş işten geçmiş sayılır. Nasıl iş işten geçti? Yaşlı adam kekeledi. Elbette, üstünden 4 saat geçti. Vasil Ivanich yarayı biraz daha yaktı. Peki bölge hekiminin yanında yakıcı bir şey yok muydu? Yoktu. Ya Rabbim, nasıl olur? Doktora bakın, yanında böylesine gerekli bir şey yok. Neşterlerini görmeliydin, dedi Bazarov ve dışarı çıktı. O gün akşama kadar ve bütün ertesi gün Vasil Ivanich her vesileden yararlanarak oğlunun odasına gitti. Gerçi yaradan söz etmiyor, hatta bambaşka konulara değiniyordu. Ama gözlerine öylesine ısrarla bakıyor, onu öyle büyük bir kaygıyla gözlüyordu ki Bazarov'un sabrı tükendi. Çıkıp giderim diye göz korkutmaya kalktı. Vasil Ivanich artık üzülmeyeceğine söz verdi. Dahası Anna Vlasyevna, Vasil Ivanich her şeyi saklamıştı ondan. Ona sorup durmaya başlamıştı. Neden uykuların bozuldu? Ne oluyor sana diye. Adamcağız gözetlediği oğlunun durumunu hiç beğenmediği halde koskoca 2 gün kendini tuttu. Ama 3. gün yemekte artık dayanamadı. Bazarov başı önde oturuyor, yemeklere hiç dokunmuyordu. Neden yemiyorsun Yevgeni, diye sordu üstüne düşmeden. Yemek güzel olmuş bence. Acıkmadım, ondan yemiyorum. İştahın mı yok? Peki başın, diye ekledi ürkek. Ağrıyor mu? Evet ağrıyor, neden ağrımasın? Vlasyevna doğrularak kulak kesildi. Ne olursun kızma Yevgeni, diye sürdürdü sözlerini yaşlı adam. Bırak da nabzına bakayım, olur mu? Bazarov yerinden kalktı. Sen nabzımı tutmadan da söyleyebilirim. Evet, ateşim var. Ürpermede var mı? Evet. Gidip yatayım. Siz de bana ıhlamur gönderin. Üşütmüş olacağım. Öyle öyle, diye mırıldandı annesi. Dün gece duydum, öksürüyordun. Üşüttüm belki, dedi Bazarov ve dışarı çıktı. Alina Vlasyevna ıhlamuru hazırlamaya başladı. Bu sırada yaşlı adam yandaki odaya geçti, sessizce saçlarını yoldu. Bazarov o gün kalkmadı ve bütün geceyi yarı baygın, sıkıntılı geçirdi. Gece yarısından biraz sonra gözlerini açtı güçlükle. İkonun önündeki kandiliğin aydınlığında babasının solgun yüzünü gördü. Gitmesini söyledi. Yaşlı adam dinledi onun sözünü ama ha demeden döndü gene, ayaklarının ucuna basarak odadaki dolabın arkasında saklanıp durdu, gözleri oğlunda. Alina Vlasyevna'da yatmadı. Çalışma odasının kapısını aralık bırakarak 1/2 Yevgeni'nin nasıl soluk aldığını dinlemek için geldi gitti. Boyuna Vasil Ivanich'in yüzüne baktı. Kocasının 2 büklüm durumda olduğunu görebiliyordu ancak, ama bu bile onu biraz avutuyordu. Sabahleyin Bazarov kalkmak istedi. Başı döndü. Burnu kanamaya başladı. Gene yattı. Vasil Ivanich sessizce oğluna yardım ediyordu. Alina Vlasyevna içeri girdi. Sordu nasıl diye. Adamcağız daha iyi, diye karşılık verdi ve yüzünü duvardan yana çevirdi. Sonra karısına 2 eliyle işaret etti. Kadın ağlamamak için dudağını ısırdı. Odadan çıktı. Eve sanki birden bir karanlık çökmüştü. Bütün yüzler uzamış, her şeyi garip bir sessizlik sarmıştı. Gür sesli bir horoz avludan alınıp köye götürüldü. Hayvan bu biçim davranışa şaştı. Bazarov yüzü duvara dönük yatıyordu öyle. Vasil Ivanich 1-2 şey sormayı denedi ama bu sorular sadece yoruyordu Bazarov'u ve adamcağız koltuğunda oturup kaldı hiç kımıldamadan. Yalnız arada bir parmaklarını çıtlatıyordu. Bir ara bahçeye çıktı kısa bir süre. Anlatılamayacak bir şaşkınlığa uğramışçasına, bu şaşkınlık anlatımı hiç eksilmiyordu yüzünden, taş gibi durdu orada. Sonra gene geldi oğlunun odasına, karısının kaygılı sorularından kaçınmaya çalışarak. Sonunda kadın onu kolundan yakaladı, titreyerek, neredeyse onu suçlar gibi, "Nesi var?" diye sordu. O zaman adam kendisini çekti ve gülümsemekle karşılık vermek istedi. Fakat gülümseme yerine kendisini de korkutan bir kahkaha fırladı ağzından. Gün ışırken doktora adam yollamıştı. Darılmasın diye bunu onunla söylemek gereğini de duymuştu. Bazarov birden döndü divanın üzerinde. Donuk bir bakışla baktı babasına, içecek bir şey istedi. Vasily Ivanich su verdi ona. Bu arada oğlunun alnını yokladı. Ateş gibi yanıyordu. "Durumum kötü babacığım," dedi Bazarov ağır, uykulu bir sesle. "Yakalandım hastalığa. Birkaç güne kalmaz gömeceksiniz beni." Vasily Ivanich sanki biri aşağıdan bacaklarına vurmuş gibi sallandı. "Yevgeni," diye fısıldadı. "Neler söylüyorsun? Tanrı korusun. Üşütmüşsün." "Bırak şimdi," diye babasının sözünü kesti Bazarov gene o ağır, ilgisiz sesle. "Bir doktor böyle konuşmaz. Hastalığın bütün belirtileri var bende. Bunu sen de biliyorsun." "Nerede o belirtiler? Hangi hastalığın, Yevgeni? Rica ederim." Bazarov geceliğini "Anlıyor musun?" "Elbette Yevgeni, çok normal konuşuyorsun." "Çok iyi öyleyse. Doktora adam yolladığını söylüyordun. Kendini avutmak için yaptın bunu. Beni de avut bari. Birini yolla şeye." "Arkadiye mi?" diye oğlunun sözünü tamamladı yaşlı adam. "Kimmiş Arkadiy?" dedi Bazarov dalgın. "Ha evet, şu acemi çaylak. Yok yok, rahat bırak onu. Ala kargaya döndü o şimdi. Şaşırma." "Sayıklamaya başlamadım daha. Bayan Odintsova birini yolla lütfen. Anna Sergeyevna, yakınlarda bir çiftlik sahibi. Biliyor musun?" Vasily Ivanich başını salladı. "Yevgeni Bazarov desin, saygılarını sunuyor. Ölmek üzere olduğunu söylememi istedi. Bunu yapar mısın?" "Yaparım. Ama olacak şey mi bu? Sen mi öleceksin? Yevgeni, düşün bir, adalet nerede kalır?" "Orasını bilmem. Sen birini yolla şimdi. Hemen gönderirim. Mektubu da kendim yazarım." "Hayır, ne gereği var mektubun? Saygılarımı söylesin. Başka bir şey istemez." Şimdi gene köpeklerime döneyim ben. Ne tuhaf. Yalnız ölümü düşüneyim istiyorum. Olmuyor bir türlü. Sadece leke gibi bir şey görüyorum. Hepsi bu." Gene duvara döndü zar zor. Vasily Ivanich ise çalışma odasından çıktı. Karısının yatak odasına kadar güçlükle gitti. Orada ikonların önünde dizlerinin üstüne çöktü. "Dua et Alina, dua et," diye inledi. "Oğlumuz ölüyor." Yanında istenen dağlayıcı bulunmayan o bölge doktoru geldi ve hastayı muayene ettikten sonra beklemelerini öğütledi. Arkasından da iyileşme olanağı üstüne birkaç söz etti. "Bazarov, siz hiç benim durumumdaki insanların öbür dünyayı boylamadıklarını gördünüz mü?" diye sordu ve birden divanın yanında duran ağır masayı tutup salladı, itti öteye. "Buna bilek derler," diye mırıldandı. "Gücüm kuvvetim yerinde hala. Gene de ölmem gerek. Yaşlı bir adam yaşamak alışkanlığını yitirecek duruma gelir sonunda. Ama ben, evet, ama gel de ölümü yen bakalım. O seni yener. Her şey de biter böylece. Kim ağlıyor orada?" Biraz sonra sürdürdü sözlerini. "Annem mi? Zavallı annem. Bundan sonra o harika pancar ve lahana çorbası ile kimi besleyecek? Ve sen baba, sen de ağlıyorsun biliyorum. Hristiyanlık yardımına gelmiyorsa filozof ol bari. Kalender bir filozof. Eskiden filozof olmakla övünürdün ya." "Ne de filozofum ama," diye hıçkırdı Vasily Ivanich. Yanaklarından aşağı gözyaşları indi. Bazarov saatten saate kötüleşiyordu. Ameliyat sırasındaki zehirlenmelerde genellikle olduğu gibi mikrop hızla yayılıyordu. Ama daha kendinden geçmemişti. Söylenenleri anlayabiliyordu. Hala direniyordu, savaşıyordu. Yumruklarını sıkarak "Sayıklamak istemiyorum," diye fısıldadı. "Bütün bunlar ne saçmalık." Arkasından da "8'den 10 çıkarsa ne kalır?" diye ekliyordu. Vasily Ivanich çıldırmış gibi dolaşıyor. Önce bir ilacı, sonra başkasını öğütlüyor ve oğlunun ayaklarını örtmekten başka bir şey yapmıyordu. "Soğuk çarşaflara saralım, bir kusturucu verin ona, midesine hardal yakısı koysak, biraz kan alsak," diyordu büyük bir kızgınlıkla. Vasily Ivanovich'in dirençli yalvarmaları üzerine orada kalmış olan doktor onun her dediğini onaylıyor, hastaya limonata içiriyor, kendisi için de ya bir pipo ya da ısıtıcı, güçlendirici bir şey yani vodka istiyordu. Alina Vlasyevna kapının yanındaki alçak bir iskemlede oturuyor, yalnız dua etmek için uzaklaşıyordu oradan. Birkaç gün önce elinden küçük bir ayna düşüp kırılmıştı. Bunu her zaman uğursuzluğa yorardı kadın. Hatta bu yüzden Anfişuska onu yasıştıracak bir söz bulamamıştı. Timofeyiç haber iletmek için Bayan Odinsov'a gitmişti. Gecesi kötü geçti Bazarov'un. Yüksek ateşten kıvrandı durdu. Sabaha karşı biraz iyileşti. Saçlarını taramasını istedi annesinden. Elini öptü onun. Bir iki yudum çay içti. Vasily Ivanovich biraz ferahladı. Tanrı'ya şükürler olsun deyip duruyordu. Kriz geldi geçti. İşte bakın diye mırıldandı Bazarov. Bir sözcük nelere yarar? Bir söz buldu. Kriz dedi ve içini rahatlattı. İnanılır şey değil. İnsanlar nasıl hala da inanıyorlar sözlere? Bir adama budala de, söz gelişi, dövmesen de üzülür. Ama akıllı de parasını verme, memnun kalır. Bazarov'un eski nüktelerini ansıtan bu kısa söylem Vasily Ivanovich'i canlandırdı. Bravo, ne güzel söyledi, harika diye bağırdı. Sanki el çırpar gibi yaparak. Bazarov üzgün üzgün güldü. Ne dersin dedi. Kriz geçti mi yoksa geliyor mu? Daha iyisin. Gördüğüm bu benim. Sevinmem bundan. Bu iyi. Sevinmekten hiçbir kötülük gelmez insana. Ona haber yolladın mı? Elbet yolladım. İyiye dönüş kısa sürdü. Hastalık şiddetini artırdı. Vasily Ivanovich oğlunun başından hiç ayrılmıyordu. Sanki başka türlü bir acı onu pençesine almıştı. Birkaç kez bir şey söylemek için ağzını açtı fakat sözcükler tıkadı onu. Yevgeni dedi sonunda, oğlum, benim sevgili oğlum. Bu alışılmamış sesleniş Bazarov'u etkiledi. Başını hafifçe çevirdi, ağır basan dalgınlıktan sıyrılmaya çalıştığı besbelli, ne var baba diye mırıldandı. Yevgeni dedi gene Vasily Ivanovich yatağın yanında diz çökerek. Bazarov gözlerini açmamıştı, onu göremiyordu. Yevgeni, şimdi daha iyisin. İyileşeceksin inşallah. Ama bu andan yararlanarak anneni ve beni memnun et. Hristiyanlık ödevini yerine getir. Sana bunu söylemek korkunç bir şey benim için. Ama daha da korkunç olanı sonsuza değin Yevgeni. Sonsuza değin ne demek olduğunu düşün. Yaşlı adamın sesi kesildi. Gözleri hala kapalı yatan oğlunun yüzünde garip bir görünüş belirdi. Sizi rahatlatacaksa hiç itirazım yok diye karşılık verdi sonunda. Ama aceleye lüzum yok gibi geliyor bana. Daha iyi olduğumu sen söylüyorsun. Daha iyisin Yevgeni, daha iyisin. Ama kim bilir, her şey Tanrı'nın istemine bağlıdır. Borcunu yerine getirirsen... Hayır, biraz daha bekleyeceğim diye sözünü kesti onun Bazarov. Ben de senin gibi düşünüyorum. Kriz geçirdim. Ama yanıldıksa zarar yok. Kendinden geçmiş durumda onlara da son kutsama yapılır. Ne olursun Yevgeni, bekleyeceğim. Şimdi uyumak istiyorum. Beni rahatsız etme. Ve başını eski yerine koydu. Yaşlı adam doğruldu diz çöktüğü yerden. Koltuğa oturdu. Çenesini tutup parmaklarını vurmaya başladı. Birden kulağına bir araba tıkırtısı geldi. Köyün sessizliği içinde kulağa özellikle çarpan bir ses. Araba gittikçe yaklaştı, yaklaştı. İşte artık atların kişnemelerini duyabiliyordu. Vasily Ivanovich yerinden fırladı. Pencereye koştu. Dört at koşulmuş, iki kişilik bir araba küçük evin avlusuna giriyordu. Bunun ne olduğunu anlayamadan merdivenlere koştu, delice bir sevince kapılarak. Giyimli bir uşak arabanın kapısını açıyordu. Başı siyah örtülü, siyah mantolu bir hanımefendi iniyordu arabadan. Benim adım Odinsova dedi. Yevgeni Vasilyevich daha sağ mı? Siz babası mısınız? Doktorumu da getirdim. Kurtarıcı melek diye bağırdı Vasily Ivanovich kadının elini tutarak sıkı sıkı dudaklarına bastırdı. Bu arada Anna Sergeyevna'nın getirdiği doktor gözlüklü, kısa boylu, yüzünden Alman olduğu anlaşılan bir adam ağır ağır iniyordu arabadan. Daha sağ, benim oğlum Yevgeni sağ, şimdi kurtulacak. Hanım, hanım, bir melek gibi geldi bize göklerden. Tanrım ne oluyor diye bağırdı yaşlı kadın koşarak oturma odasından çıktı ve bir şey anlamadan kendini yere atıp Anna Sergeyevna'nın ayaklarına kapandı. Delirmiş bir kadın gibi onu eteklerinden öpmeye başladı. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz dedi Anna Sergeyevna. Fakat Alina Vlasyevna onu dinlemiyordu ve Vasily Ivanovich bir melek, bir melek deyip duruyordu. Hasta nerede? diye sordu doktor. Vasily Ivanich toparlandı. Burada, burada lütfen benimle gelin saygıdeğer meslektaşım diye ekledi eski günlerini ansayarak. Aa dedi Alman ters bir gülümsemeyle. Vasily Ivanich çalışma odasına götürdü onu. Anna Sergeyevna Odintsov'dan bir doktor geldi dedi olurun kulağına eğilerek. O da burada. Bazarov birden gözlerini açtı. Ne dedin? Dedim ki bayan Odintsov burada ve sana bu doktor beyi getirmiş. Bazarov gözlerini odada gezdirdi. O burada. Görmek isterim onu. Göreceksin Yevgeni ama önce doktorla konuşmalısın. Ben ona hastalığının bütün hikayesini anlatırım. Çünkü Sidor Sidorin, bölge doktorunun adı buydu, gitti. Sonra küçük bir konsültasyon yaparız. Bazarov Alman'a baktı. Eh, bari çabuk konuşun. Yalnız Latince olmasın. Çünkü artık ölüyorum. Ne demektir bilirim. Asklepios'un yeni öğrencisi Vasily Ivanich'e dönerek Bay Almanca biliyor anlaşılan, dedi. Rusça konuşsak daha iyi, dedi yaşlı adam. Ah so, nasıldır? Lütfen. Ve konsültasyon başladı. Yarım saat sonra Anna Sergeyevna Vasily Ivanich ile çalışma odasına girdi. Alman doktoruna hastanın iyileşmesi için hiç umut olmadığını fısıldadı. Genç kadın Bazarov'a baktı ve kapıda duraladı. Bazarov'un ateş içindeki ölüm solukluğu kapılanmış yüzü ve ona çevrilen donuk gözleri kadını bunca şaşırtmıştı. İçinde bir korku duydu. Soğuk, üzücü bir korku. Eğer onu gerçekten sevmiş olsa böyle bir duyguya kapılmayacağı düşüncesi geçti aklından bir an. Hanımefendinin lütfu sayesinde diye söze başladı Vasily Ivanich. Baba, bizi yalnız bırak. Anna Sergeyevna, müsaade edersiniz değil mi? Madem ki... Takattan düşmüş çaresiz vücudunu gösterdi başıyla. Vasily Ivanich dışarı çıktı. Size teşekkür etmem gerek diye tekrarladı Bazarov. Çarlara layık bir davranış bu. Çarlar da ölmek üzere olanları görmeye giderlermiş ya. Yevgeni Vasilyich, umarım ki... Ah Anna Sergeyevna, doğrusunu konuşalım. Benim işim bitti, tekerleğin altına düştüm. Demek ilerisini düşünmek boşmuş. Ölüm eski bir şakadır ama herkese yeni görünür. Şu ana değin korkmuyorum. Az sonra kendimden geçeceğim. Olur biter böylece. Güçsüzce elini salladı. Ne diyelim size? Sizi sevdiğimi mi? Daha önce bir anlamı olmadı bunun. Şimdi hiç olmaz. Aşk bir kalıptır. Benim öz kalıbım ise dağılmak üzere. En iyisi şunu söyleyeyim size. Ne kadar güzelsiniz. Şimdi orada duruyorsunuz. Öyle güzel. Anna Sergeyevna elinde olmayarak ürperdi. Yo, korkacak bir şey yok. Oturun oraya. Yaklaşmayın bana. Hastalığım bulaşıcı biliyorsunuz. Anna Sergeyevna odaya bir göz gezdirdi ve Bazarov'un yattığı divanın yanındaki koltuğa oturdu. Bazarov, ne kadar iyi yüreklisiniz diye fısıldadı. Ah ne yakınsınız şimdi, ne genç, ne taze, ne temiz bu iğrenç odada. Artık veda edeyim size. Ömrünüz uzun olsun, en iyisi bu. Vakit varken yaşamaya bakın. Şu çirkin görünüşüme bir göz atın. Yarı ezilmiş bir solucan ama gene de kımıldıyor. Ve bir zamanlar benim yapmayı düşündüğüm şeyler vardı. Ölmem derdim, neden ölecekmişim? Çözüm bekleyen sorunlar var. Derdim kendi kendime ve ben bir devim. Şimdi ise bu devin tek sorunu adam gibi ölmenin yolunu bulmak. Gerçi başkası için fark etmez hiç. Ne olursa olsun değişmeyeceğim ben gene de. Bazarov sustu. Eliyle bardağını aramaya başladı. Eldivenlerini çıkarmadan korka korka soluk alarak Anna Sergeyevna su bardağını verdi ona. Beni unutacaksınız dedi Bazarov gene. Bir ölü yaşayan birine arkadaş olamaz. Babam anlatır size Rusya'nın benim ölümümle ne yitirdiğini. Saçma ama siz gene de bozmayın yaşlı adamın inancını. Ne çeşit olursa olsun oyuncak avutur çocuğu bilirsiniz. Anneme de sevecen olun. Onlar gibi insanları bütün dünyada mumla arasanız bulamazsınız. Ben Rusya'ya lazımmışım. Hayır, onun bana hiçbir gereksinmesi yok. Peki kime var? Kunduracıya var, terziye var, kasaba var. Es satar kasap. Durun karıştırıyorum. Şurada bir orman var. Bazarov elini alnına koydu. Anna Sergeyevna eğildi üzerine. Yevgeni Vasilyich, ben buradayım. Bazarov birden elini tuttu onun ve doğruldu. Elveda dedi beklenmedik bir güçle ve gözleri son bir pırıltıyla aydınlandı. Elveda, Dinleyin, biliyorsunuz sizi hiç de öpmedim o zaman. Ölen alevi üfleyin, sönsün gitsin. Anna Sergeyevna dudaklarını onun alnına değdirdi. Yeter diye mırıldandı Bazarov ve kendini yastığa bıraktı. Şimdi karanlık. Anna Sergeyevna sessizce dışarı çıktı. Diye sordu Vasily Ivanich fısıltı ile. Uyudu diye karşılık verdi kadın duyulur duyulmaz bir sesle. Bu uykudan uyanması Bazarov'un alnında yazılı değildi. Akşama doğru tümden yitirdi kendini ve ertesi gün öldü. Alexey ona dinsel töreni yaptı. Göğsüne kutsal yağ sürülürken bir gözü açıldı. Özel kılığı içinde papazı, tüten buhurdanı, ikonun önünde yanan kandili görünce ölümün damgasını yemiş olan yüzünden sanki bir korku titremesi gibi bir şey geçti. Ve son soluğunu verip de ev tümden mateme boğulunca Vasily Ivanich ani bir çılgınlığa tutuldu. Tanrı'ya baş kaldırırım dedim diye bağırdı kısık bir sesle. Yüzü kızarmış ve çarpılmıştı. Sıkılmış yumruğunu havada birini suçluyormuşçasına sallıyordu. Baş kaldırıyorum, baş kaldırıyorum. Ama Arina Vlasyevna gözyaşları içinde onun boynuna sarıldı. İkisi birden yüzü koyun düştüler. İşte böyle diye anlattı sonra Anfişuska hizmetçilerin odasında. Yan yana başcağızlarını yerlere eğdiler öğle sıcağında kuzular gibi. Fakat öğle güneşinin parıltısı geçer. Onu alacakaranlık ve akşam izler. Sonra da acı çekenlerin, yorgunluların sessiz barınaklarına dönüp uykuyu, tatlı uykuyu bekledikleri gece. 6 ay geçti. Beyaz kış başladı. Bulutsuz donların acı sessizliği ile, gıcırdayan yoğun karı ile, pembe kırağı düşmüş ağaçları, soluk zümrüt göğü, duman başlıklı bacaları, bir an soğuktan pençe pençe kızarmış taze yüzleri ve silkine silkine tırısa kalkan üşümüş atları ile. Ocak ayının bir günü sona ermek üzereydi. Artan akşam soğuğu sessiz havayı ısırıyordu ve kan rengi bir grup hızla dönüyordu. Marino'da evin pencerelerinde ışıklar yanıyordu. Sırtında siyah frak, elinde beyaz eldivenler, Prokofiç 7 kişilik bir sofra kuruyordu. Her zamankinden başka bir özenle. Bir hafta önce bölgenin küçük kilisesinde sessizce neredeyse tanıksız 2 nikah kıyılmıştı. Arkadi ile Katya, Nikolay Petrovich ile Fenichka evlenmişlerdi. Nikolay Petrovich bir takım işleri için Moskova'ya gidecek olan ağabeyine bir veda yemeği veriyordu. Anna Sergeyevna da düğünden sonra genç çifte cömertçe bağışlarda bulunup doğruca Moskova'ya gitmişti. Saat tam 3'te herkes masanın başında toplanmıştı. Mitya da yerini almıştı sofrada. Katya ile Fenichka'nın arasında oturuyordu. Kocalar karılarının yanındaydılar. Son zamanlarda bizim dostlarda bir değişiklik olmuştu. Hepsi güzelleşmiş, canlanmış gibiydiler. Yalnız Pavel Petrovich zayıflamıştı ve bu onun gösterişli yüzünün kibar havasını daha da artırıyordu. Fenichka da değişmişti. Dalgalı ipekliden bir giysi vardı üstünde. Saçlarının arasına geniş bir kadife kurdele bağlamış, boynuna altın bir zincir takmıştı. Kendisine ve çevresindeki her şeye saygılı, sessiz bir ağırbaşlık içinde oturuyordu ve ''Bağışlayın beni, bunda benim suçum yok'' der gibi gülümsüyordu. Yalnız o değildi gülümseyen, hepsi gülümsüyor, hepsi özür diler gibi gülümsüyorlardı. Herkeste biraz sıkılganlık, biraz üzüntü vardı ama için için hepsi de çok mutluydu. Sanki sudan bir komedi oynamakta anlaşmış gibi hepsi tatlı bir saygıyla birbirine hizmet ediyorlardı. En sakin olanları Katya'ydı, çevresine güvenle bakıyordu. Nikolay Petrovich'in ona bağlanmış olduğu besbelliydi. Yemeğin sonuna doğru ayağa kalktı, bardağını elinde tutarak Pavel Petrovich'e döndü. Ağabey, bizleri bırakıyorsun, bırakıyorsun bizleri diye söze başladı. Uzun bir süre için değil elbet ama hala anlatamıyorum sana. Ben ne, biz ne, ben ne kadar, biz ne kadar. Ama güçlük burada işte, biz söyle vermesini bilmiyoruz. Arkadi, hadi sen dene. Yapamam baba, hazırlıklı değilim. Sanki ben çok hazırlıklıyım. Kardeşim, bırak da seni sadece kucaklamakla yetineyim. Sana talihin açık olsun diyeyim. Bir an önce dön aramıza. Pavel Petrovich herkesle öpüştü. Mitya ile de elbet. Fenchka'ya gelince onun elini de öptü. Oysa genç kadın elini öptürmeyi öğrenmemişti daha. Pavel Petrovich yeniden doldurulan kadehindeki şarabı içti. Derin bir göğüs geçirdi. Mutlu olun dostlarım dedi. Arkasından İngilizce farewell, elveda diye ekledi. Bu ek dikkati çekmedi ama herkes duygulanmıştı. Kocasıyla kadeh tokuştururken Katya Bazarov için dedi Arkadi'nin kulağına. Arkadi karşılık olarak elini sımsıkı tuttu onun, fakat bunu yüksek sesle önermeye cesaret edemedi. Bu böylece son buldu sanılır. Ama belki de kimi okurlarımız tanıttığımız bu kişilerin şimdi şu anda ne yaptıklarını merak ederler. Onları memnun etmeye hazırız. Anna Sergeyevna kısa bir süre içinde evlendi gene. Bir aşk evliliği değil bu. Akla dayanan bir evlilik. En iyisi de buydu. Kocası ileride Rusya'nın devlet adamlarından biri olacağı umulan bir adam. Çok yetenekli bir avukat. Pratik bir zekası var. İstenci güçlü. Çok güzel konuşuyor. Daha genç, iyi kalpli ve buz gibi soğuk. Birbiriyle çok uyuşuyorlar. Mutluluğa ya da hatta aşka erişebilirler. Yaşlı prenses öldü. Unutuldu ölür ölmez. Baba oğul Kirsanoğlar Margino'da yerleştiler. İşleri de iyileşti. Arkadi kendini çiftlik yönetimine verdi tutku ile ve çiftlik şimdi iyi gelir getiriyor. Nikolay Petrovic toprak reformu komisyonuna üye oldu ve bütün gücüyle çalışıyor. Durmadan dolaşıyor bölgeyi. Uzun söylev veriyor. Köylülerin dinleye dinleye akıllanacaklarını düşüncesinde. Yani tek ve aynı sözü sık sık yineleyerek etkilemeli onları. Ama doğrusunu söylemek gerekirse köylülerin kurtuluşu konusunda üzgün ve öfkeli olan kültürlü soylulara da bunlar emancipation, özgür bırakma, Rusya'daki köylülerin kölelikten kurtulması olayı 1861. Sözcüğünün son hecesi olan onu burunsu bir sesle söylerler. Municipation'a sövüp sayan kültürsüz soylulara da tümden beğendiremiyordu kendini. Her iki kümede bulunanlara göre yumuşak bir adam sayılıyor. Katya bir oğlan doğurdu. Küçük Nikolay. Mitya ortalıkta koşup duruyor. Durmadan cırcır böceği gibi. Fedosya Nikolayevna'nın kocasından ve Mitya Feniçka'dan sonra gelininden daha çok sevdiği kimse yok. Katya piyanonun başına geçti mi bütün gün onunla olmak istiyor. Piotr üstüne de söz edelim. Budalalıktan, kendini beğenmekten iyice sapıttı. Bütün oğulları U gibi söylüyor. No yerine Nu diyor. O da evlendi. Gelin hatırı sayılır bir drama getirdi ona. Karısı kentte bostanı olan birinin kızı. Daha önce kendisini isteyen iki kısmetini saatleri yok diye geri çevirmişti. Oysa Piotr'un hem saati hem bir çift rugan çizmesi var. Dresden'de Brühle taraçasında kibarların gezme saati olan 2 ile 4 arasında 50 yaşlarında bir beyefendiyle karşılaşabilirsiniz. Saçları neredeyse tümden ağarmış, damla hastalığı çekiyor izlenimi bırakan ama hala yakışıklı, çok kibar kılıklı, sosyetenin yüksek çevrelerinde çok uzun süre bulunmanın verdiği alışkanlıktan gelme başka bir havası olan bu adam Pavel Petrovic'tir. Sağlık durumu yüzünden Moskova'dan Avrupa'ya geçmiş ve Dresden'de yerleşmişti. İngilizlere karşı çok sade, neredeyse alçak gönüllü davranır ama yüksek değerini az buçuk da olsa belirtmeden değil. İngilizler onu biraz can sıkıcı bulurlar ama tam bir beyefendi diyerek saygı gösterirler ona. Ruslarla ise daha serbest ve rahattır. Can sıkıntısını dağıtır, hem kendisiyle hem onlarla şaka eder. Ama bunları tatlı tatlı, iyilikle, kibarca yapar. Görüşlerinde svafoldir ama bilindiği gibi en kibar çevrede çok kibar sayılır bu görüş. Hiç Rusça kitap okumaz ama yazı masasında köylü çarığı biçiminde gümüş bir küllük vardır. Rusya'dan gelen bizim turistler çok ararlar onu. Geçici olarak muhalefette bulunan Matvey İliç Kolyazin, Bohemya sularına gitmek üzere Dresden'den geçerek onu ziyaret etti. Oralılara gelince Pavel Petrovic onlarla pek az görüştüğü halde neredeyse taparlar ona. Saraydaki konserlere, tiyatrolara filan hiç kimse Herr Baron von Kirsanov kadar kolay ve çabuk bilet bulamaz. Olanağı içinde iyilik de eder durmadan. Hafif yolda ortalığı da karıştırır. Eskiden kibar çevrelerin kurdu boşuna olmadı ya, ama yaşamak ona ağır geliyor. Onun kuşkulandığından da ağır. Rus kilisesinde ona bir bakmak yeter bunu anlamak için. Bir köşeye çekilip duvara dayanır, kımıldamadan durur öyle. Düşüncelere dalar, dudaklarını ısırır. Uzun bir süre sonra birden kendine gelir ve hani neredeyse belli belirsiz istavros çıkarmaya başlar. 5. kaset, 2. yüzün sonu.